SBS Radio. Yavuz Bey, programa hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Eski AK Partililerin parti kurup kurmadığı hakkında böyle bir haberler düşüyor internete ve medyaya. Bu konuda ne diyeceksiniz?
Evet, aslında 1000 yıllık bir bu söylenti, tartışma. Abdullah Gül parti kurdu, kuruyor, kuracak diye. Sonra Ahmet Davutoğlu parti kuruyor, kurdu, kuracak diye. Ama gitti geldi. Şimdi iki noktadan bir takım çalışmalar olduğunu anlıyoruz. Bunlardan birisi Abdullah Gül ve Ali Babacan tarafında, bir diğeri de Ahmet Davutoğlu tarafında. Parti kurmaya yakın olan Ahmet Davutoğlu, öyle görünüyor. Davutoğlu daha önce biliyorsunuz başbakandı, seçime girdi. 1 Kasım'da %49,5 alan AK Parti'nin başındaki isimli genel başkandı. Ardından başbakanlıktan uzaklaştırıldı, sesini çıkarmadı. Sonrasında alttan alta aslında canı sıkkındı, AK Parti'ye mesafe koydu, Cumhurbaşkanı'na mesafe koydu, partinin çalışmalarını takip etti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisiyle konuştu ve grup toplantısında birlikte bir fotoğraf verdi. Sanki Davutoğlu'yla Cumhurbaşkanı Erdoğan barıştılar gibi bir görüntü vardı. Sonrasında yine Davutoğlu aradığını pek bulamadı. Ve şimdi gelinen noktada parti kurmaya en yakın ekip eski bir İstanbul il başkanıyla birlikte teşkilattan daha önce AK Parti'de olan parti tabanında sevilen isimlerle temas halinde. Gideni geleni çok ama Ali Babacan ve Abdullah Gül'le teması yok. Ali Babacan ve Abdullah Gül cenahındaysa seçim sonrasına göre bir strateji planlaması söz konusu. O tarafta Nihat Ergün gibi, Sadullah Ergin gibi AK Parti tabanında bilinen, sevilen bir takım başka isimler de söz konusu. Ancak ikisi bir arada değil. Yani Davutoğlu ile Ali Babacan ya da Davutoğlu ile Abdullah Gül bir arada değil. Pek birbirlerinden de haz etmiyorlar. Önümüzdeki süreçte kesin olan, hemen hemen kesine yakın olan Davutoğlu'nun parti içinde bir takım sıkıntıları öncelikle seçim sonrasında dile getireceği, onun üzerinden bir tartışma başlayacağı ve partiden gelecek tepkilere göre de büyük olasılıkla yeni bir parti kuracağı biçiminde ve bir takım işte siyaset takip edenler ya da Türkiye'de siyasetin alternatifli yürümesini isteyenler Davutoğlu'yla Ali Babacan'ı da bir araya getirmek istiyorlar. O yöndeki gelişmelerin de seçim sonrasında biraz daha netleşmesi mümkün görünüyor.
Yerel seçimlere gelecek olursak anketlere güven olmadığını söylüyor Cumhurbaşkanı. Bu konuda ne diyeceksiniz?
Evet, en fazla anketleri siyasette kullanan için bunu söylüyor. İlk defa söylüyor. Bizim yani de belki hatırlatmakta fayda var. Daha önce muhalefet partilerinin temsilcileri seçimlere giderken AK Parti'nin kazanacağını öngören, ki birçok anket firması da böyle sonuçlar ortaya koyardı, bunlarla ilgili güvensizliğini ifade ederlerdi. İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir ifadede bulundu. Kendisinin önemli anket firmalarıyla çalıştığını, önüne gelen sonuçların birbirinden çok farklı olduğunu, Ankara için bir firma böyle diyor, bir firma böyle diyor, ben hangisine inanayım diyerek ifade etti bu güvensizliğini. Şimdi Türkiye tabii seçimlere giderken enteresan bir takım sonuçlar var. AK Parti'ye giden anketlerde de öyle. Mesela Ankara konusunda anket firmalarının hemen hemen tamamında Mansur Yavaş'ın avantajlı olduğunu gösteren sonuçlar söz konusu. Ankara için bu beklenebilir bir şey. Mansur Yavaş Ankara'da tanınan bir isim. Oysa ki AK Parti açısından önemli bir isim. AK Parti'nin yetkili bir ismi. Kayseri'de çok uzun çalışmış. Genel başkan yardımcılığı yapmış. Erdoğan'ın güvendiği bir isim. Ama sonuçta Mansur Yavaş'ın yanında biraz yabancı. Ankara'da belki kabul edilebilir, ancak İstanbul'da anketlerde, AK Parti'ye giden anketlerde Binali Yıldırım'ın geçmişte 6 puanla İmamoğlu'nun önünde olduğu sonuçların şu anda 1-1,5 gibi bir düzeye indiği, yani Binali Yıldırım'la İmamoğlu'nun aradaki farkı kapattığı biçiminde anketler gidiyor. İşte Cumhurbaşkanı bu anketlerin kendisi açısından güvenilmez olduğunu söylüyor. Ancak AK Parti tabii kurumsal bir parti aynı zamanda. AK Parti'de buna ilişkin bir takım çalışmalar da yapılıyor ve buna ilişkin strateji değişiklikleri yapılıyor. Mesela Ankara için daha milliyetçi bir söylem üzerinde anlaştığını görüyoruz. En azından parti sözcülerinin çalışmalarına açıklamalarına baktığımızda İstanbul'a hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de diğer bakanların ilçeler bazında özel olarak ilgilenip daha çok mesai harcayacaklarına ilişkin bir takım bilgiler geliyor. Yani hem güvenilmez diye bir açıklama var, hem de anket sonuçlarına göre organizasyonda bir takım değişiklikler ve üslupta, propaganda dilinde bir takım değişiklikler söz konusu. Anketler sadece Ankara İstanbul için değil, Bursa için CHP'yi avantajlı gösteriyor. Adana'da seçimlerin MHP açısından çantada keklik olmadığını gösteriyor. Antalya açısından kritik bir sürecin, başa baş bir yarışın devam edeceğini gösteriyor. Yani aslında hangi anket firmasının yöneticisiyle konuşsanız bu seçimlerin hemen hemen kritik bütün illerde ittifaklarla girildiği için çok böyle heyecanlı geçeceği noktasında hemfikir olduğunu söyleyebilirim.
Seçimlerden önce bayağı bir heyecan var. Şimdi seçimler sonrasına gelecek olursak o zaman da herkesin bir ekonomiden bir beklentisi var.
Aslında bu seçimlerden önce AK Parti ekonomide bir takım ne diyelim insanların zihnindeki ekonomi algısını düzeltmeye de çalışıyor. Çünkü seçmen davranışını en ciddi etkileyen, en kısa sürede etkileyen husus ekonomideki durum. İlk defa Türkiye ekonomi bazında, başlığında bu kadar zor bir dönemde seçime gidiyor. Ya da AK Parti açısından söyleyelim, ilk defa AK Parti bu kadar zor bir süreçte seçime gidiyor. İşte tanzim satışı noktaları bunun bir sonucu. Yani Türkiye'de böyle bir pahalılık algısı çok yükselince o algıyı düşürebilecek bir harekette bulundu. Ve birkaç şehirde tanzim satışı açarak, aslında bütün illerde tanzim satışı yok, bu fiyatlara ilişkin algıda en azından bir değişiklik yapılmasını sağlamaya çalıştı AK Parti. Zaten AK Parti'de de seçmenlerin ekonomi konusunda sıkıntılı olduğu ve diğer adayları desteklerken hem ekonomi hem de yeni isimler üzerinde bir avantajının olduğu tespitleri yapılıyor. Şimdi Moody's seçimlerden sonra faizler düşecek diyor. Seçimlerden sonra Hazine ve Maliye Bakanı, yani Nisan ayında mesela, bugün Türkiye'yi ve uygulamalarını eleştirenler Nisan ayı sonuçlarını gördüğünde bakalım bizim yüzümüze nasıl bakacaklar diyor. Yani Mart'tan sonra her şey çok güzel olacak diyor. Diğer ekonomi sözcüleri de benzer ifadeler kullanıyor. Ancak eldeki veriler pek onu göstermiyor. Sanayide üretim düşük, işsizlikte rakamlar çok can sıkıcı noktada. Ekonomiye güvende problemli bir tablo söz konusu. Yani dövizin stabil olmasının dışında Türkiye'de şu anda verilerin hiçbirisi iyi bir gidişi işaret etmiyor. Ancak daha önceki seçimlerde olduğu gibi iktidar sözcüleri yine seçim sonrasında her şey daha güzel olacak, 16 Nisan'da da Türkiye ayağındaki prangalardan kurtulacak değerlendirmesi yapılmıştı, benzer ifadeleri kullanıyorlar. Şu anda Türkiye'de reel faizlerle Merkez Bankası faizleri arasında biraz fark var gibi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizleri düşürmek için çaba sarf ettiğini ve bu konuda tavsiyeler verdiğini de biliyoruz, etkili olduğunu da biliyoruz. Ancak Merkez Bankası'nın enflasyonun denetim altına alındığının netleşmemesi, ayrıca dövizdeki oynaklık gibi kaygılarla faizleri düşürmediğini de biliyoruz. Bu seçimler öncesinde biraz riskli gibi görünmüş olabilir. Ama seçim sonrasında bir faiz düşüklüğü hükümetin en büyük hedeflerinden biri, düşürebilir. Ama bunun sonuçlarını elbette göreceğiz. Çünkü bütçe açığı gibi bir sorunu var Türkiye'nin şu anda. Ve dışarıdan borç almak gibi bir yükümlülüğü var. İçeride bir takım döviz üzerinde dengeler var. O faiz düşmesinin enflasyondaki rakamlarda aşağıda sabitlenmediği sürece Türkiye açısından pek parlak bir görüntü sergilemeyeceğini söyleyen ekonomistler de var.
Bu hafta sosyal medyada ve web sitelerinde gördüğüm şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65. yıl dönümünün siyasetten sanat dünyasına herkes tarafından kutlanması.
Pek alışıldık bir durum değil bu tabii. Yani geçmişte Türkiye'yi yöneten birçok insan oldu. Onların doğum günleri vardı. Daha mütevazı bir takım kutlamalar oldu. Gazeteciler mesela işte başbakanlıkta ya da cumhurbaşkanlığında birlikte belki bir fırsat bulmuşlarsa pasta kesmişlerdir. Ama bu, onu da haber almak için bir fırsat olarak değerlendirmişlerdir. Bu sefer biraz farklıydı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan evinden çıkarken pastayla kutlandı. İşte bir yere gidiyordu, İstanbul'dan geçerken sanatçılar nasıl olduysa bir organizasyon yapmışlar, bir araya gelmişler. Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü kutladılar. Hemen gittiği her yerde bir doğum günü kutlaması vardı. Pek alışıldık bir şey değil bu Türkiye açısından, tekrar etmem gerekirse. Ve televizyonlarda doğum günü kutlayan reklamlar yayınlandı. Demokratik ülkelerde de çok rastlanılan bir şey değil. O nedenle biz de ilk defa gördük.
Çok teşekkürler bu haftalık. Bu kadar Yavuz Bey. Çok sağ olun. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. sbs.com.au